Ayrım 64.
Louis Philippe bir yaz akşamı yaya olarak dönerken Neuilly'nin parmaklığının sütunlarından birine kocaman bir armudu kömürle çizmek için ter döken, ayaklarının ucuna kalkmış küçücük şu kadarcık boyu olan bunlardan birini gördü. Kral 4. Henri'den tevarüs ettiği o babacanlıkla sokak çocuğuna yardım etti, armudu tamamladı, çocuğa da "Armut bunun üstünde de var" diyerek bir louis altını verdi. Sokak çocuğu gürültüyü sever. Sert, öfkeli bir hal hoşuna gider. Papazlardan nefret eder. Bir gün üniversite caddesinde bu kopuklardan birisi 69 numaralı cümle kapısına doğru elini burnunun ucuna götürerek nanik işareti yapıyordu. Bir yolcu "Niçin bu kapıya öyle yapıyorsun?" diye sordu. Çocuk "Orada bir papaz var" dedi. Gerçekten de papanın elçisi orada oturur. Sokak çocuğunun dinle alaycılığı her ne olursa olsun kilise korosunda ilahi söylemek fırsatı çıkarsa bu fırsatı kabul etmesi pek muhtemeldir. O zaman da ayinde gayet edepli hizmet görür. Daima yapmak isteyip de yapamadığı, Tantalos gibi acısına katlandığı iki şey vardır. Hükümeti devirmek, pantolonunun söküklerini diktirmek. En mükemmel sokak çocuğu Paris'in bütün zabıta memurlarını tanır, onlardan birine rastladığı zaman adını bilir. Onların sayısını da ezbere bilir, adetlerini bilir, her biri hakkında özel incelemeleri vardır. Polislerin ruhunu açık kitap gibi okur. Size çabucak hiç sürçmeden "Falanca hayındır, falanca çok kötüdür, filan büyüktür, falan gülünçtür" der. Bütün bu hayın, kötü, büyük, gülünç kelimelerinin onun ağzında özel bir anlamı vardır. Bu da bütün Pont-Neuf'ü kendi malı sanır, alemin korkuluklarının dışındaki çıkıntıdan yürümesine engel oluyor. Şunda da insanın kulaklarını çekme illeti vardır. 9. Eski Galya ruhu. Pazar yerlerinin çocuğu Poquelin'de bu çocuktan bir şeyler vardı. Beaumarchais'de de ondan bir şeyler vardı. Dipnot: Molière'in asıl adı Jean-Baptiste Poquelin'dir. Sokak çocuğu Galya ruhunun bir derecesidir. Sağduyuya karışınca bazen ona alkolün şaraba verdiği gibi bir güç verir. Bazen kusur haline alır. Omiros bir şeyi tekrar tekrar anlatır, kabul. Voltaire de haylazlık ediyor denebilir. Camille Desmoulins bir varoş çocuğuydu. Mucizelere karşı sert davranan şampiyone Paris kaldırımlarından çıkmıştı. Küçükken Saint Jean de Beauvais ile Saint Étienne du Mont'un kapılarını ıslatmıştı. Saint Jean-Vier'in pıhtılaşmış kanının bulunduğu şişeye emirler vermek için Saint Genevieve'in kutsal emanetlerinin bulunduğu kutuya oldukça saygısızlık etmişti. Paris sokak çocuğu saygılı, alaycı, küstahtır. İyi beslenmediği için dişleri bozuktur, karnı ağrır, akıllı olduğu için de güzel gözleri vardır. Yahova olsaydı cennetin basamaklarından sekerek zıplardı. Tekme yarışında pek beceriklidir. Her türlü yetişme, büyüme onun için imkan dahilindedir. Çirkef içinde oynar, ayaklanma ile doğrulur. Küstahlığı kurşun yağmuru karşısında da sarsılmaz. Bir sokak serserisiydi, şimdi bir kahramandır. Küçük Tebaili gibi aslanın derisini sarsar. Ordu davulcusu Bara bir Paris sokak çocuğuydu. İncil'deki atın vah dediği gibi o da ileri diye bağırır, bir dakikada çocukluktan devliğe geçer. Çamur çukurunun bu çocuğu aynı zamanda ülkü çocuğudur. Molière'den Bara'ya uzanan bu zeka gücünü siz ölçün. Sonuç olarak hepsini bir kelimeyle özetleyelim. Sokak çocuğu bahtsız olduğu için eğlenen bir yaratıktır. 10. İşte Paris, işte insan. Gene hepsini bir kelimeyle özetleyelim. Bugünkü Paris sokak çocuğu eski Roma'nın kötü Yunanlısı gibi alnında yaşlı dünyanın kırışığını taşıyan, kara bahtlı halkın ruhunu yansıtan çocuktur. Sokak çocuğu millet için bir lütuftur ama aynı zamanda da bir derttir. İyileştirilmesi gereken bir hastalıktır. Nasıl? Işıkla. Işık sağlığa kavuşturur. Işık aydınlıktır. Toplumun bütün bereketli ışıklanmaları bilimden, edebiyattan, sanattan, eğitimden doğar. İnsan yetiştirin, insan yetiştirin. Sizi ısıtmaları için onları aydınlatın. Er geç, mutlak gerçeğin karşı konulmaz emriyle, evrensel eğitimin o parlak sorunu kendini kabul ettirecektir. O zaman da Fransız düşüncesinin gözeti altında çalışacak yöneticiler şu seçmeyi yapmak zorunda kalacaklar. Ya Fransa'nın evlatları ya da Paris haylazları. Ya ışığın içinde alevler ya da koyu karanlıklarda yanıp sönen saman alevleri. Sokak çocuğu Paris'i ifade eder, Paris de dünyayı ifade eder. Çünkü Paris bir toplamdır. Paris insanlığın en yüksek noktasıdır. Bütün bu olağanüstü kent, geçmiş geleneklerle yaşayan geleneklerin ufaltılmış bir örneğidir. Paris'i gören bir kimse, aralıklarında gökyüzü, yıldızlar topluluğu bulunan bütün tarihin arka yüzünü gördüğünü sanır. Paris'in bir Kapitolü, belediye sarayı, bir Partheon'u, Notre Dame'ı, bir Mont Aventin'i, Saint-Antoine dış mahallesi, bir Asinarium'u, Sorbonne'u, Pantheon'u, bir kutsal yolu, İtalyanlar Caddesi, bir Tour de Van'ı, kamuoyu vardır. İşkence yerine gülünçlüğü koyar. Milli kıyafetine bağlı kalan zarif kişilerinin adı zarafet budalasıdır. Sağ kıyıdaki insanların adı varoşludur, hamalının adı kabzımaldır, ayak takımının adı serseri sınıfıdır. Londra taşralısı orada gülünç züppe adını taşır. Başka yerlerde olan her şey Paris'te de bulunur. Dumarsen'in balıkçı kadını, Öripid'in ot satıcı kadınına karşılık verebilir. Ve Janus'un disk atıcısı, ip cambazı Forioso'da canlanır. Terapontiganus, mil humbaracı, vaden bonkörle kol kola gezebilir. Hırdavatçı, damasip, kelepir eşya satıcıları arasında mutlu olur. Agora nasıl Diderot'un hoşuna giderse, Vincent da Sokrat'ı sarabilir. Curtius kirpi kebabını keşfettiği gibi Grimond de la Reynière'de iç yağında külbastığı keşfetmiştir. Etoile'deki zafer takının yuvarlak tepesinin altında Plautus'taki trapezin yeniden meydana çıktığını görüyoruz. Apulia'nın sur kapısında karşılaştığı kılıç yiyicisi Ponnöf'ün kılıç yutucusudur. Ramon'u yeğeni ile asalak buğday beti bir çift meydana getirirler. Ergasilus kendini Dagrefeu yoluyla Cambaceres'e tanıttırabilirdi. Romalı dört şıklık budalası Alcesimarcus, Foderamus, Diabolus, Argirip, Labatus posta arabasıyla Corti'den doğru gelirler. Olügel, Kongrion'un önünde Charlenodie'nin kuklanın karşısında durduğundan daha uzun durmaz. Marton bir dişi kaplan değildir ama Pardalisca da bir ejderha değildir. Şakacı Pantolabus, Cafe Anglais'de Sefih Nomentanus'la alay eder. Hermogen, Şanzelize'de şarkı söyler. Kopuk Trasius, çevresindekilerden bahşiş toplar. Ceketinizin düğmesini çekerek sizi Tuileri'de durduran saygısız, size Tesprion'un 2000 yıllık sözünü tekrarlatır. Quis properantem me prehendit palio. Dipnot. Tesprion, Latin şairi Plutus'un Epidemus'unda bir köledir. Bu komedinin ilk mısrağı Tesprion'un peşinden koşan Epidikus'un Heus, Adulescus, hey delikanlı sözüyle başlar. Tesprion buna yukarıdaki sözlerle karşılık verir. Paltomu yakalayarak beni koşarken durduran kimdir? Sürest şarabı Alp şarabını taklit eder, Desangier'in kırmızı kenarı Balatro'nun büyük kupasına denge verir. Père Lachaise gece yağmurları altında Eskiliye'deki pırıltıların eşini etrafa yayar, 5 yıllığına satın alınan fakir mezarı kölenin kirayla alınan tabutuna bedeldir. Paris'te olmayan bir şey arayın. Trophonius'un fıçısında bir şey yoktur ki Messner'in kovasında bulunmasın. Ergafilas, Cagliostro'da yeniden doğar. Brahman, Vasafanta, Saint-Germain kontunun bedeninde yeniden dünyaya gelir. Saint-Médard mezarlığı da Şam'daki Umumiye Camii kadar her şeyden olağanüstü mucizeler yaratır. Paris'in bir Ezop'u vardır, Mayeux, bir de Candide, Mademoiselle Lenormand. Delphi gibi Paris'te hayalin şimşek gibi gerçeklerinden ürker. Dodo'nun sehpaları döndürmesi gibi masaları döndürür. Roma'nın kibar fahişeyi tahta çıkarması gibi Paris'te sokak kızını tahta çıkarır. 15. Louis Claudius'tan daha beterse de Madame du Barry Messalina'dan daha iyidir. Paris yaşanmış olan, bizim de ta yanı başından geçtiğimiz görülmemiş bir biçimde Yunan çıplaklığını, İbrani yarasını, Gaskonya şakasını bağdaştırır. Job'u, Diyojen'i, Payas'ı karıştırır, Konstitüsyonel'in eski sayılarıyla bir hayaleti giydirir, Şodrük Düklo'yu yaratır. Her ne kadar Plutarkus müstebit kocamaz derse de, Roma, Domitianus'un idaresinde olduğu gibi Sulla'nın idaresinde de boyun eğiyor, seve seve katlanıyordu. Tevere ırmağı suyu insana her şeyi unutturan cehennem ırmağı gibiydi. Varus Vibiscus'un onun hakkında yaptığı biraz ukalaca övmeye inanmak gerekirse, Contra Gracchos Tiberim Habemus, Bibere Tiberim Idest Seditionem Oblivisci. Dipnot, Romalı devlet adamlarına karşı bizim Tevere ırmağımız var. Tevere'nin suyunu içmek ayaklanmayı akıldan siler. Paris günde 1 milyon litre su içiyor ama bu onun gerektiğinde toplanma borusu, tehlike çanı çalmasına engel olmuyor. Bunun dışında Paris şendir, uysaldır, saftır. Her şeyi şahane şekilde kabul eder. Venüs konusunda fazla titiz değildir. Onun güzel kalçalı Venüs'ü Hotantolu'dur. Her şeyi bağışlar, yeter ki gülsün. Çirkinlik onu neşelendirir, biçimsizlik keyfini arttırır, kötülük eğlendirir. Şen şakrak olun, bir kopuk olabilirsiniz. Riyakarlık bile şu üstün hayasızlık onu isyan ettirmez. Öylesine edebiyatçıdır ki Bazil'in karşısında burnunu tıkamaz. Dipnot, 15. yüzyılda yaşamış simyacı Bazil Valenten kloridrik asit elde etmiştir. Horatius nasıl Priapos'un hıçkırık tutmasından ürkmezse, o da Tartüf'ün doğasından etkilenmez. Paris'in yüzünde evrensel yüzün hiçbir çizgisi eksik değildir. Mabil, Balos'u, Ianicula'nın ağırbaşlı dansı değildir ama, tıpkı aracı kadın Stafula'nın bakire Planesium'u gözleriyle yemesi gibi bohçacı kadın da güzel elbiseli hafif meşrep kadını gözleriyle yer. Komba kapısı bir kolizyum değildir ama Sezar'ın bakışları altındaymış gibi orada herkes yırtıcıdır. Suriyeli meyhaneci kadın Soge Ana'dan daha zariftir ama Vergilius'un Roma meyhanesine sık sık gittiği gibi David Danger, Balzac, Charles, Paris koltuk meyhanesinde masa başına yerleşmişlerdir. Paris saltanat sürer. Dehalar alev gibi parlar orada, çıkarına göre yelken açan politikacılar orada başarıya ulaşır. Adanai, oradan gök gürültülü, yıldırımlı, 12 tekerlekli savaş arabasıyla geçer. Silen eşeğinin sırtında içeri girer. Silen demek, Ramponeo demektir. Paris evren demektir. Atina, Roma, Sibaris, Kudüs, Panten'dir Paris. Bütün medeniyetler, bütün barbarlıklar özet halinde oradadır. Paris, giyotini olmasaydı çok üzülürdü. Bir parça grev meydanı bulunması iyidir. Bu tuz biber olmasaydı bütün bu ebedi bayram neye benzerdi? Kanunlarımız akıllıca bunun çaresini düşündüler. Onlar sayesinde bu karnavala giyotin satırı kan damlatıyor. 11. Alay etmek, hüküm sürmek. Paris'te sınır yoktur. Emri altına aldıklarıyla bazen alay eden bu hakimiyete hiçbir şehir sahip olamamıştır. Büyük İskender, "Ey Atinalılar, size hoş görünmek ne zor!" diye haykırıyordu. Paris kanundan da ileri gider, moda yaratır. Paris modadan da ileri gider, alışkanlık yaratır. Canı isterse ahmak olur, arada sırada bu hevese kapılır. O zaman onunla birlikte dünya da ahmak olur. Sonra Paris uyanır, gözlerini ovuşturur. "Ne budalaymışım!" der, bir kahkaha atar insanların suratına karşı. "Ne harikadır böyle bir şehir! Bu yüce ile bu maskaranın iyi geçinmesi, bütün bu haşmetin, bütün bu gülünçlükle rahatsız edilmesi, aynı ağzın bugün kıyamet borusunu çaldığı gibi yarın kamış düdüğü üfleyebilmesi garip bir şeydir. Paris'in şahane bir neşesi vardır. Onun neşesi şimşektir, güldürüsü elinde bir asa tutar. Kasırga bazen bir yüz buruşturmasından doğar. Patlamaları, sayılı günleri, şaheserleri, mucizeleri, destanları dünyanın öbür ucuna kadar gider, saçma sözleri de öyle. Gülüşü bütün dünyaya laf saçan bir yanardağ ağzıdır. Açık saçık nükteleri kıvılcım gibidir. Milletlere ülküsünü olduğu gibi karikatürünü de kabul ettirir. Medeniyetin en yüksek anıtları onun alaylarını kabul ederler, onun haylazlıklarına ölümsüzlüklerini verirler. Paris muhteşemdir, dünyayı kurtaran bir 14 Temmuz mucizesi vardır. Bütün milletlere meşrutiyet yemini ettirir. 4 Ağustos gecesi 1000 yıllık derebeyliği 3 saatte ortadan kaldırır, mantığını kamuoyunun kolu haline getirir. Yücenin bütün şekillerinde çoğalır, ürer. Aydınlığıyla Washington'u, Kosciusko'yu, Bolivar'ı, Botzaris'i, Riego'yu, Bem'i, Manen'i, Lopez'i, John Brown'u, Garibaldi'yi doldurur. Geleceğin ışıklandığı her yerdedir. 1779'da Boston'da, 1820'de Leon Adası'nda, 1848'de Pest'te, 1860'da Palermo'da. Şu kudretli özgürlük parolasını Harper's Ferry salına toplanan Amerikalı kölelik aleyhtarlarının kulağına, Arkiler'de, Gozihan'ın önünde, deniz kıyısında karanlıkta toplanan Ancon yurtseverlerinin kulağına fısıldar. Canaris'i yaratır, Kironga'yı yaratır, Pisacane'yi yaratır, dünyaya yüceyi, soyluyu yayar, onun soluğunun ittiği yere giderken Byron, Mesolongion'da, Maze'de, Barcelona'da öldüler. Mirabeau'nun ayakları altında hitabet kürsüsüdür, Robespierre'in ayakları altında yanardağ ağzı olur. Kitapları, tiyatrosu, sanatı, bilimi, edebiyatı, felsefesi insanlığın elinden düşürmediği kitaplardır. Her dakika için Pascal'i, Renyes'i, Corneille'i, Descartes'i, Jean-Jacques'ı, Voltaire'i, her yüzyıl içinde Molière'i vardır. Kendi dilini dünyaya konuşturur, bu dil böylece tanrı sözü haline gelir. Bütün kafalarda ilerleme düşüncesini yaratır. İşlediği kurtarıcı inançlar nesiller boyunca gece gündüz el altında bulundurulan kılıçlardır. 1789'dan beri bütün milletlerin bütün kahramanları onun düşünürlerinin, şairlerinin ruhuyla meydana gelmişlerdir. Ama bu onun haylazlık etmesine engel olmuyor. Paris denilen bu muazzam deha, ışığıyla dünyanın yüzünü değiştirirken, Teseya tapınağına, Buginiye'nin burnunu kömürle çizer, ehramların üzerine hırsız Credeville diye yazar. Paris daima dişlerini gösterir, gürlemediği zaman güler. İşte Paris budur. Bacalarının dumanı evrenin fikirleridir. İsterseniz çamur, taş yığını deyin ama her şeyin üstünde manevi bir yaratıktır. Paris büyükten de ileridir, muazzamdır. Niçin? Çünkü cesareti vardır. Cesaret etmek, ilerleme işte bu uğurda elde edilir. bütün yüce fetihler az çok gözüpekliğin karşılığıdır. Devrimin olması için Montesquieu'nun içine doğması, Diderot'un tavsiye etmesi, Beaumarchais'in bildirmesi, Condorcet'in hesaplaması, Arouet'in hazırlaması, Rousseau'nun tasavvur etmesi yeterli değildir. Danton'un buna cesaret etmesi gerektir. Cesaret çığlığı bir fiat lükstür. Dipnot, Latince aydınlık olsun. Kutsal kitapta dünyanın yaratılışı bölümünden. Tanrı aydınlık olsun dedi, aydınlık oldu. Bu söz insanları aydınlığa götüren büyük keşifler için kullanılır. İnsanlığın ilerlemesi için tepelerde devamlı surette azametli cesaret örneklerinin bulunması gereklidir. Pervasızlıklar tarihi parlatırlar, insanlığın büyük aydınlıklarından biridirler. Güneş doğarken cesaret ediyor. Denemek, meydan okumak, sebat etmek, metanet göstermek, kendi kendine sadık kalmak, talihe göğüs germek, bize verdiği az korkuyla kazayı şaşırtmak, bazen haksız kudrete karşı koymak, bazen sarhoş zafere hakaret etmek, direnmek, kafa tutmak. İşte milletlerin muhtaç oldukları örnek, onları elektriklendiren ışık. Aynı korkunç şimşek Prometheus'un meşalesinden Cambron'un piposuna kadar uzanır. 12. Halkta gizli olan gelecek. Paris halkına gelince yetişkin adam olduğunda bile hep sokak çocuğu olarak kalır, çocuğu anlatmak şehri anlatmaktır. İşte bundan dolayı biz de Kartal'ı Serçe'de inceledik. Parisli ırk, bu noktada ısrar ediyoruz, özellikle varoşlarda kendini gösterir. Safkan oradadır, gerçek yüz oradadır. Bu halk orada çalışır, acı çeker. Acı, çalışma. Bunlar kişinin iki yüzüdür. Orada sayısız derecede çok bilinmez yaratıklar vardır. Aralarında en garip örnekler kaynaşır. Rapin'in yük boşaltıcılarından, Montfaucon hayvan parçalayıcısına kadar. Cicero, Fex Urbis diye haykırır. Dipnot, Latince şehrin döküntüsü. Burke, öfkeyle mob diye ekler. Dipnot, İngilizce ayak takımı. Güruh, kalabalık, avam tabakası. Bu kelimeler çabucak söylenir. Ama olsun, ne gereği var ki? Yalın ayak dolaşmaları ne umurumda? Okuma bilmiyorlar, bana ne? Onları bu yüzden bir yana mı bırakacaksınız? Onları bu acılarından dolayı lanetleyecek misiniz? Işık bu kütlelere işleyemez mi? Şu haykırışa dönelim. Işık. Onda ısrar da edelim. Işık. Işık. Bu donuklukların saydamlaşmayacağını kim bilebilir? Devrimler yüz değişikliği değil midir? Hadi filozoflar, eğitin, aydınlatın, yakın, yüksek sesle düşünün, yüksek sesle konuşun, neşeyle güneşe koşun, meydanlarla dost olun, iyi haberler verin, okumayı bol bol öğretin, hakları ilan edin, milli marşlar söyleyin, heyecan saçın, çınarlardan yeşil dallar koparın, fikirden bir kasırga yaratın. Bu kütle bütün kötülüklerden, pisliklerinden arınabilir. Bazı saatlerde çıtırdayan, ürperen fikirlerin ve meziyetlerin bu engin tutuşmasından yararlanmasını bilelim. Bu çıplak ayaklar, bu çıplak kollar, bu yırtık pırtık elbiseler, bu cehaletler, bu ahlak düşüklükleri, bu koyu karanlıklar ülkünün fethedilmesinde kullanılabilir. Halkın arasına bakın, gerçeği görürsünüz. Ayaklarınızın altında çiğnediğiniz şu değersiz kum bir kere şiddetle ateşe atılsın, orada erisin, kaynasın, parlak bir billur olur. İşte Galileo, Newton yıldızları onun sayesinde keşfedeceklerdir. 13. Küçük Gavroş. Bu hikayenin ikinci bölümünde anlatılan olaylardan 8-9 yıl sonra Temple Caddesi'nde Chateau d'Eau dolaylarında 11-12 yaşlarında bir oğlan çocuk görülüyordu. Bu çocuk yukarıda taslağını çizdiğimiz sokak çocuğuna tıpatıp benzerdi. Dudaklarındaki yaşının gülüşleriyle birlikte kalbi de kapkaranlık, bomboş olmasaydı. Bu çocuğun gerçekten de bir pantolonu vardı bacağında ama babasından miras kalmamıştı. Sırtında bir kadın gömleği vardı ama anasının mirası değildi. Rastgele kimseler ona acıyarak paçavralarla giydirmişlerdi. Halbuki anası babası vardı. Ama babası onu düşünmez, anası da hiç sevmezdi.